أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما. En'am suresinin 45. ayetinden devam edeceğiz. Allah izin verirse. Konuyu bağlamak için 42. ayetten itibaren 42, 43 ve 44. ayetlerin meallerini şöyle hızlıca bir hatırlayalım. 42. ayette Rabbimiz şöyle buyurdu. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ Senden önce de ümmetlere peygamberler gönderdik. فَاَخَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Ve onlar umulur ki yalvarırlar, dua ederler diye onları sıkıntılarla, şiddetlerle denedik. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا Onlara hiç değilse o sıkıştırmalarımız, şiddetimiz, gönderdiğimiz felaketler üzerlerine geldiklerinde yalvarmaları, Allah'ı hatırlayıp dua etmeleri gerekmez miydi? Walakin qaset kulubuhum fakat onların kalpleri katılaştı ve zeyyene lahumu şeytanu ma kanu ya'malun şeytan onlara yaptıklarını süsledi, süslü gösterdi. 44. ayette de şöyle diyordu Allah Teala. Felamma nesu ma zukiru bihi onlar kendilerine hatırlatılanları, kendilerine verilen öğütleri unutunca fetahna aleyhim ebvabe kulli şeyin onlara her şeyin kapılarını, bolluğun, bereketin, gücün, refahın, imkanların kapılarını açtık. Hatta izâ ferihû bimâ utû. Ta ki onlar kendilerine verilenlerle sevinip mutlu o hale gelince ehadnâhum bâtetan fe izâhum mublisûn. Onları aniden yakalayıverdik ve onlar umutlarını kaybettiler. Allah-u Teala bütün insanlık tarihi boyunca insan toplumlarını uyaran peygamberler gönderdi. Peygamberlerin tebliğlerini devam ettiren müminler gönderdi. Bazen doğrudan Allah'tan bizzat kendisi vahiy alan peygamberler, bazen de peygamberlerden öğrendiklerini devam ettiren, insanlara hakka, hayra, hakikate davet eden müminler toplumlara geldiler. Allah'ı hatırlattılar. Hakikati hatırlattılar, ahireti hatırlattılar, kulluk etmeleri gerektiğini hatırlattılar. Fakat insanlar peygamberleri ya da peygamberlerin izinden giden bu müminleri dinlemekte pek istekli davranmadılar. Nefislerine hoş gelmedi. İnatlarından vazgeçmediler, taassuplarından vazgeçmediler, ön yargılarından vazgeçmediler, kendilerine güvenmekten vazgeçmediler. Kibirlerinden arınamadılar, inatlarından, cahilliklerinden ve gafletlerinden arınamadılar ve böylece uyarıları terk ettiler. Allah Teala akılları başlarına gelir mi ki diye onları bir takım felaketlerle, hastalıklarla, doğal afetlerle, ekonomik sıkıntılarla, büyük kuraklıklarla denedi. Ama bu toplumlardan bazıları bu sıkıntılar zamanında bile Allah'a yalvarmadılar. Hatırlatılan buydu, üzerinde konuşmuştuk zaten. O zaman o sıkıntılarla da akıllanmayanların üzerine Allah dünyanın imkanlarını açıyormuş. Dünyanın imkanları açılınca bu insanlar elde ettikleri bu imkanların, bu iyiliklerin aslında bir istidrac olduğunu, yani onları felakete yaklaştıran bir felaket sebebi olduğunu akletmiyorlar. Sonra da Allah tarafından aniden yakalanıp cezalandırılıyor. Umutları kaybolup gidiyormuş. 45. ayette Allah Teala şöyle ifade ediyor onların sonunu. فَقُطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا İşte böyle. Zulmeden, zalimlikler yapanların sonu böyle kesildi. Zulmeden kavimlerin kökü kesildi böylece. Onları Allah Teala bazen bir sesle, bazen bir yıldırımla, bazen hayvanlar göndererek, bazen bir yer sarsıntısıyla onları alaşağı etti, onları yok etti. Ama bazen bu doğal afetler değil de Allah Teala'nın bir toplumu başka bir topluma musallat etmesiyle, bazen bir zalimi başka bir zalime musallat etmesiyle onları cezalandırdı. Bazen gerçekten çok acımasız kavimler o yoldan çıkmış, fesada düşmüş, her türlü ahlaksızlığın içerisine bocalamış o insanların üzerine sevk edildiler ve o güçlü ve zalim kavimler tarafından hayal etmesi bile insanlara acı veren büyük zulümlerle yok edildiler. Ama sanki şöyle bir sonuç çıkacak. Önce son kısmı okuyayım ayetin, sonra o sonucu söyleyeyim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Zulmedenler kavminin kökü kesildi. Zalimler kavminin kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla birkaç şeyi hatırlatıyor Allah Teala. Bir, kendilerini övüyorlardı. Kendi imkanlarına güveniyorlardı. Hamdin sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olması gerektiğini gördüler. Allah'tan başka övülecek kimsenin olmadığını, tüm nimetlerin sahibinin Allah olduğunu, nimet verenin Allah olduğunu, nimetleri ellerinden kaybederek gördüler. Bu bir. İki, her işin sonunda olduğu gibi Allah Teala bir iş yaptığında bu işin sonu hayırdır. Bazen işte yeryüzündeki bir zalim topluluğun, Allah'ı hatırlamaktan çok uzaklaşmış, kalpleri katılaşmış bir topluluğun kökünün kesilmesi, ister bir doğal afetle olsun, ister bir iç isyanla toplumun birbirini kırmasıyla olsun, ister başka milletlerin o milleti yok etmesiyle olsun, aslında fasit, batıl bir toplumun yok edilmesi hem o bölgenin insanları hem de tüm insanlık için hayırlara vesile olur, hayırlara sebep olur. Bir de aslında şunu hatırlamakta fayda var ki Allah Teala'nın helak ettiği, Allah Teala'nın cezalandırdığı hiçbir toplum aslında düzgün bir haldeyken, salih insanlar halindeyken helak edilmezler, yok edilmezler. İman edenlerin toplumu bile böyledir. Bu önemli bir konu. Üzerinde durmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor, altını çizmek gerekiyor, iyi düşünmek gerekiyor. Kendileri Müslüman da olsalar ve üzerlerinde bazı İslam belirtileri de taşısalar, toplum içerisinde kimi ibadetler sürdürülüyor gibi de görünse, eğer Allah'ın uyarıları dinlenilmiyorsa bir toplumda, o toplumda zulmün bir takım çeşitleri mutlaka yaşanıyordur. İnsanlardan kimisi kimisine zulmediyordu. Ya yönetici tabakanın yönetilenlere zulmü vardır, ya toplumdaki bir kesimin başka bir kesime zulmü vardır, ya da toptan toplum hurafeler bataklığına yuvarlanmış ve hangi misyonla görevli olduklarını unutmuş bir toplumdur. Onlar da Allah tarafından cezalandırılırlar ve aslında onların cezalandırılması belki kendilerinden sonra gelecek hayırlı bir toplumun kapılarını açar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. Olanda hayır vardır. Biz müminler buna inanırız. Ve eğer sözlü ya da hayatımızda yaşadığımız uyarılara kulaklarımızı tıkarsak Allah'ın azabıyla karşılaşmaktan korkarız. Allah'a sığınırız. 46. ayet. Devam ediyor uyarılar. Enam suresinin üslubunu artık biliyoruz. Allah-u Teala insanları 3 tür ayetle sık sık karşılaştırıyor. Ayetlerden birinci grubu enfüsi ayetler dediğimiz içe dönük ayetlerdi. Bir grubu afaki ayetler dediğimiz Allah'ın varlık alemine yerleştirdiği ayetlerdi. Bir kısmı da münzel dediğimiz Allah-u Teala'nın peygamberlere indirdiği ve peygamberler aracılığıyla bize bildirdiği ayetlerdir. İşte 46. ayette Allah-u Teala yeniden insanları kendileri üzerinden düşünmeye çağırıyor. Kul eraeytüm de ki hiç düşündünüz mü? Ne dersiniz şu konuda? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü sorusu düşünün uyarısıdır. Gördünüz mü sorusu görün uyarısıdır. Ne dersiniz diye soruluyormuş gibi bir ifade var. Ama ne dersiniz deyince onların fikrini sormuyor. Öğrenmeleri gereken fikri anlatıyor Allah Teala. Nedir o? İn ehadallahu sem'akum ve absarakum. Eğer Allah sizin işitme imkanlarınızı, işitme duyularınızı ve görme duyularınızı, kulaklarınızı, gözlerinizi alıverse, sizi işitmez, görmez yapıverse ve hatama ala kulubikum ve kalplerinizi mühürlese, artık akledemez hale gelse, men ilahun gayrullahi yetikum bih, Allah'ın dışında size bunları geri getirebilecek olan hangi ilah vardır? Neye sığınırsınız? İnsanları Allah Teala kendileri üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Bakın, gözünüz, kulağınız ve kalbiniz insanı yeryüzünde güçlü yapan üç özelliğidir. Hayvanlarla benziyormuşuz gibi olmakla beraber bizi hayvanlardan ayıran en önemli üç parçamızdır bunlar bizim. Göz, kulak ve kalp. İnsanın bilgi edinme yollarının tamamı bununla ilgilidir. İnsan bilgiyi ya kulaktan alır ya gözden alır ve bunları kalbiyle işler, idrak eder, algılar, anlar ya da tam tersi yapmayı verir. Bu işi hepsi boşa gider. O kadar ilginçtir ki birinin işittiklerinden anladıklarıyla öbürünün dinlediklerinden anladıkları arasında dağlar kadar fark olabilir. Aynı görüntüye, aynı şeye bakan farklı insanlar aynı görüntülerden, aynı manzaradan farklı anlamlar çıkartırlar. Aynı kitabı okurlar, aynı şekilde etkilenmezler. Kimileri sadece bakıp geçerler. Onlar için baktıkları malzeme ruhsuzdur. Onlar için baktıkları hayat anlamsızdır. Onlar caddede yürürler. Evlerine gidiyorlardır, işlerine gidiyorlardır ya da geziyorlardır. Ne bileyim, bir yerden bir yere gidiyorlardır. Onlar yolda insanların yürüyüşlerinden, duruşlarından, oturuşlarından, kendi aralarındaki şakalaşmalarından, davranışlarından, kılık ve kıyafetlerinden, trafikte yaşanan hadiselerden hiçbir şey anlamazlar. Onlar sanki kör ve sağırmış gibi etraftan gelen bütün uyarıcılara kalbinin kapılarını kapatmış olarak yürür giderler. Dolayısıyla hayat onlara hiçbir şey söylemez. Onlara insanların davranışı bir şey söylemediği gibi hayvanlar da bir şey söylemez. Bahar gelmiştir, bütün ağaçlar çiçeklenmeye başlamıştır, tabiatta bir canlanma vardır. Bu onlara bir şey söylemez. Bu onlara olsa olsa bahar ayının geldiğini söyler. Hepi topu bu kadardır söylediği söz. Belki sadece kıyafetlerini değiştirmesi gerektiğini söylüyordur. Belki de artık her ay yakıt giderlerinin biraz daha azalacağını hatırlatıyordur. Hepsi bu kadardır ya. Onlara yeniden canlanmayla ilgili, ölümle ilgili, ölümden sonrasıyla ilgili hiçbir şey söylemez bu görüntü. Ne kadar büyük bir sanatla karşı karşıya olduğunu düşünmez. Bir ağaca bakar, ağaç çiçeklenmiştir, çok güzel görünüyordur. Evet, tepkisi ancak bu kadardır. Ne kadar güzel görünüyor der ve geçer gider. Tabiat ne kadar güzelleşti der. Tabiat süslendi der. Sanki tabiat diye canlı bir varlık var, tabiat diye bilinçli bir varlık var ve bütün bunları sanki o düzenliyormuş gibi hiçbir anlam üretmeden bakıp hiçbir şey anlamadan geçip gider. Kimi insanlar dinlerler ve dinletlerinden hiçbir şey anlamazlar çünkü kafa yormamışlardır. Hatta kimileri dinlemezler bile. Dinliyormuş gibi görünen insanların birçoğunun aslında hiçbir şey dinlemediğini birçok defa yaşamadık mı? Konuşuyoruz. Karşımızdaki bazen ne dediğimizi duymuyor bile. Hayır, anlamadıklarından bahsetmiyorum. Bazen duymuyorlar bile yani. Allah Teala eğer kulaklarınızı ve gözlerinizi alıverse, görmek ve işitmek ve bunlardan sonuç çıkartmak ve bir bilgi elde etmek, bilgiden düşünce üretmek, düşünceden amele geçiş yapmak insanı insan yapan özelliklerdir. Sizi insan yapan bu size has özellikleri Allah'ın en büyük nimetlerini elinizden alıverse hangi ilaha yalvarırsınız ki? Kim size geri verebilir? Aslında bu kim size geri verebilir sorusunun cevabını verecek kişi önce şu andakini kimin verdiğini düşünmüş olması gerekiyor. Yani baktığı şeyden zevk alan birisi, baktığı şeyi güzel bulan birisi, baktığı şeyi anladığını düşünen birisi, duyduğu şeyden bir şey anlayan birisi, onu beğenen bir kişi, aynı zamanda kendisine o işitmeyi, o duymayı vereni de fark etmediyse, bu soruya zaten vereceği cevabı yoktur. Kalbinin mühürlenmesinden bahsediyor Allah Teala. Kalbin mühürlenmesinin biz pratik hayatta birçok örneğini görüyoruz. İnsanlar hiçbir anlam üretmeden yaşayıp giderler. Hayat onlar için gerçekten anlamsızdır. Rutine binmiştir hayat. Sabah kalkılacaktır, üst baş değiştirilecektir, kahvaltı yapılacaktır, işe gidilecektir, para kazanılacaktır. O sırada neyse bu adetler onlar yerine getirilecektir. Akşam eve gelecektir. Standart bir hayat devam edip gitmektedir. Görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmemiştir. Hissetmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmemiştir. Ha şöyle yapıyoruz biz canım. Kendimizi çok da fazla kötülemeyelim. Şöyle bazen ayağı olmayan birine baktığımız zaman yok ya ayak bir nimet, çok büyük bir nimet. Bazen gözleri görmeyen birisiyle karşılaşıyoruz. Ya görmek Allah'ın gerçekten büyük bir nimeti. Kulakları duymayan birisiyle karşılaşınca ya Allah bu nimetlerden bizi mahrum etmesin deyip geçiyoruz doğru ama ağızdan çıkan söz orada kalıyor. O kadar yani. Yani ne? İnsanın gözünün ne kadar değerli olduğunu, kulağının ne kadar değerli olduğunu anlaması için Allah Teala'nın onun etrafına sürekli körler ve sağırlar mı çıkartması gerekiyor? Anlama yeteneğinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için her defasında uykudan uyandığınızda yeniden bilincinizin başınıza gelmesi yetmiyor mu? İlla etrafınız hep delilerle mi dolu olması gerekiyor? Kim verdi diye düşünmeyen, kim geri getirecek diye de düşünmez zaten. Undur keyfe nusarriful ayati thumme hum yasrifun. İşte bak, biz ayetleri nasıl değiştirip duruyoruz? Yani bak nasıl yeni yeni örnekler veriyoruz? Bir tabiattan örnek veriyoruz, bir tarihten örnek veriyoruz, bir kendi nefislerinizden örnekler veriyoruz, bir cennetten bir cehennemden veriyoruz. Allah Teala insanların düşünmesini sağlamak için onlara düşünebilecekleri konuları sürekli değiştirerek önlerine getirmekte. Belki şundan öğüt alırlar, belki bundan öğüt alırlar, belki bunu düşünürler diye. Ama onlar maalesef dönüp gidiyorlar. Bütün o uyarılar, bütün o anlatılanlardan hiçbir şeyi çıkartmadan sırt çevirmişler, vazgeçiyorlar. 47. ayette Allah Teala diyor ki onlara, "Kul eraytekum." De ki hiç düşündünüz mü? Peki şuna ne dersiniz? Bari şu konuda düşünün. "İn etâküm azâbullâhi bağteten ev cehraten." Hel yuhleku illa al-kavmu zalimun. Eğer Allah'ın azabı size aniden geliverse ya da açıkça göstere göstere gelse Allah'ın azabı size. Zalim kavimden başkası mı helak edilir? Yani ne zannediyorsunuz? Allah'ı suçlayacak bir şeyiniz olabilir mi? Allah bir toplumu yok ettiğinde o toplum gerçekten zalim durumda değil midir? Allah zalim toplumlarından başkasını helak etmez. Allah ancak zulmeden toplumları helak eder. Bu zulüm ya inançtadır, tevhidin yerine şirki hakim kılmışlardır. Ya ilişkilerindedir, insanlar birbirlerini eziyorlar, birbirlerini yüceltiyorlardır. Ezerek insanı insan derecesine aşağı indiriyorlar, yücelterek insanı tanrılaştırıyor olabilirler. Ya insanlar eşyayla ilişkilerinde zulmediyorlardır, yani ya eşyanın kulu kölesi olmuşlardır, ona tapınıyorlardır. Ya sözde eşyayı hayatından çıkartmak adına hayatı kendilerine zehir ediyorlardır. Ya kendi nefisleriyle ilgili sorunları vardır. İnsanı oturması gereken, ait olması gereken o kutlu makama, o değerli makama oturtmayıp kendilerini aşağılıyorlardır insanların. Kendilerini unutmuşlardır. Bu yeryüzündeki yaratılış gayelerinden uzaklaşmışlardır. Sonuçta toplumda bir tür zulüm yaşanmaktadır. Allah'ın azabı geldiğinde gerçekten hak etmeden mi gelir zannediyorsunuz? Ama bakın zulmederseniz gelir uyarısıdır bu. Zalimlik yaparsanız Allah'a ait olması gerekeni Allah'tan başkasına verirseniz bu zalimliktir. Kullar arasında adaletsizlik yaparsanız bu zalimliktir. Merhametin yerine gazabı, öfkeyi, kini, nefreti yerleştirirseniz bu zulümdür, bu zalimliktir. Kendinize yönelik olarak hakkını vermek yerine haksızlık yapmaya kalkarsanız bu zalimliktir. Eğer böyle yaparsanız Allah'ın azabı gelir. Ve 48. ayette Allah Teala uyarıyor. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Bakın, biz peygamberleri sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Peygamberlerin vazifesi insanları zorla iman ettirmek değildir. Esasen buna güçleri yetmez. Peygamberlerin vazifesi insanları hidayete, onlara rağmen getirmek değildir. Peygamberlerin vazifesi sadece hidayetin yollarını öğretmektir ve başka da hiçbir şey yapamazlar. Peygamberler insanlara, eğer Allah'ın rızasına uygun davranırlarsa, aralarında adaleti yerleştirirler, inançlarında tevhidi hakim kılarlar ve öz nefislerinde kul olduklarının ama yeryüzünde halife olarak yaratıldıklarının bilincini ikame ederlerse cennete gideceklerini müjdelerler. Bütün bunların tersini yaparlarsa, Allah'a ait olması gerekeni Allah'tan başkasına verirler, kendi aralarındaki ilişkilerde adalet yerine merhametsizliği, haksızlığı yerleştirirlerse, kendi kendilerine yönelik ilişkilerinde eğer nefislerine vermeleri gereken değeri vermeyip, bazen alçaltarak hayvanlar derecesine düşürerek, bazen yükseltip kendilerini tanrılaştırdıkları zaman, gidecekleri yerin cehennem olduğunu anlatıp onları uyarırlar. Peygamberlerin ve peygamberlerin izi üzere yürüyen Müslümanların yaptıkları, yapacakları, yapabilecekleri tek şey budur. Allah da onları onun için göndermiştir. Femen amene, işte kim iman ederse, peygamberlerle gönderilenlere iman ederse, ve aslaha, ve hayatını ıslah ederse, itikadını düzeltir, ahlakını düzeltir, ibadetini düzeltir, sosyal ilişkilerini düzeltir, eşyayla ilişkilerini düzeltir, bizzat kendi öz nefsiyle ilişkilerinde Allah'ın Resulü'nün örnekliği üzere davranırsa, böylece ıslah etmiş olursa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, onlar için korku yoktur. Onlar bu yaptıklarının boşa gideceği gibi bir endişe taşımazlar. Çünkü Allah'ın onlara vaat ettiği her şeyin gerçekleşeceğine inanmışlardır. Onlar için korku yoktur. Onlar korkmayacaklar çünkü yaptıkları her amelin karşılığını Allah eksiksiz verecektir. وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ, onlar üzülmezlerdi. Onlar geçmiş kaygılardan uzaklaşırlar. Onlar bir zamanlar şöyle olduydu, acaba şöyle mi devam eder gibi geçmiş kaygısından da kurtulurlar. Onlar ahirete gittiklerinde dünyayı da bıraktıklarından dolayı da herhangi bir üzüntü yaşamayacaklardır. Allah onları gelecek korkusundan ve geçmiş üzüntüsünden kurtarmıştır. Israrla bir daha hatırlayalım. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, onlara korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklar. Yani Allah onları gelecek korkusundan ve geçmişin üzüntülerinden korumuş, kurtarmıştır. Zaten insanları en çok mutsuzluğa sevk eden, insanların hayatını karartan bunlardan başkası bir şey değildir. İnsanlar ya gelecek korkusuyla alt üst olmaktadırlar, ya geçmişin üzüntülerini yaşayarak kendilerine hayatı zehir etmeye devam etmektedirler. Allah onlardan bu iki korkuyu da giderir. 49. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, yaptıkları bu fasıklık, bu günahkarlık, bu inkar sebebiyle onlara azap dokunacaktır. Bu azap hem dünyevidir hem uhrevidir. Allah'ın gönderdiği ayetleri, ister peygamberlerin aracılığıyla gönderilen ayetler olsun, isterse hayatın her birimine Allah'ın yerleştirdiği işaretler olsun, bunları yalanlayan, Allah'tan geleni görmeyen, görmediği için de ibret almayan, ibret almadığı için de kendini düzeltmeden yaşayan bu insanlara Allah'ın azabı dokunacaktır. Bakın, azap hem dünyevidir hem uhrevidir. Bunlara dünyada toplumsal kaoslar olarak, aile krizleri olarak, kişilik bunalımları olarak, ruhi alt üst oluşlar olarak, depresyonlar olarak, doğal afetler olarak, büyük savaşlar olarak dokunabileceği gibi ahirette Allah'ın azabı cehennem olarak da gelecektir. Hem bu dünyasını batırır hem ahiretini batırır bu insanlar. 50. ayet. قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ. Şimdi bu 50. ayette biraz yavaşlayalım. Çok önemli bir konuya tekrar temas ediyoruz. Daha önce temas edilmişti. Daha önce temas ettiyse bir daha niye dokunuyor aynı konuyu Allah? Bir daha niye ele alıyor? Diyemezsiniz, diyemeyiz. Neden? Çünkü insanlar zaten aynı hataları defalarca tekrarlayıp duruyorlar. İnsanların hayatını gerçekten çekilmez hale getiren, onları hidayetten alıkoyup dalalete sevk eden, zaten alışılmış 3-5 kalem yanlışımız var. Ama o 3-5 kalem yanlış dediğimiz şey, bizim hayatımızı her defasında kötüye sevk etmeye devam ediyor. İşte insanların peygamberlere karşı söyledikleri, peygamberleri reddetmek için buldukları bahaneleri bir kez daha göreceğiz. 50. ayet bunu anlatacak. Kul, de ki, ey peygamber, insanlara şunu açık açık anlat. Şunu bir daha anlat, bir daha anlat, göster. Gerekiyorsa yaz, başka çaresi yok. Anlamıyorlar bu insanlar. La egulu lekum indi hazainullahi. Şimdi peygamber konuşmaya başladı bakın. Peygamber diyor ki, bu hangi peygamberler? Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca gönderdiği her peygamber kavmine aynı şeyi söylemiş yani. Bunu biz de söyleyeceğiz. Allah'ın peygamberlerinin izi üzere giden ve onun davasını, kendi davasını bilenler bu konuşmayı yapmak zorunda kalacaklar demek ki. Diyoruz ki, diyor ki peygamberler, ben size Allah'ın hazineleri benim elimdedir demiyorum. Öyleyse benden niye peygamberliğimi kanıtlamak için şu dağları altın yapmamı bekliyorsunuz? Benden peygamberliğimi kabul etmeniz için niye şuraların, bu çölün ovaya dönüşmesini bekliyorsunuz? Peygamberlerden niye size dünyevi zenginlikler sunmasını bekliyorsunuz? Ben size Allah'ın dinini anlatıyorum yahu, başka hiçbir şey yapmıyorum. Cennete gitmenin yollarını anlatıyorum. Müslüman olursak kalkınacak mıyız? Yani baş başa kalsak söyleyecek çok kötü sözler var da, topluma seslenince söyleyemeyeceğiniz sözler. Biz size diyoruz ki, eğer Allah'ın gönderdiği dine uyarsanız iyi bir insan olacaksınız. Salih bir hayat yaşayacaksınız ve cennete gideceksiniz. Yani zengin olur muyuz? Batılı ülkelerden daha müreffeh halde yaşar mıyız? Ya ben size bunu anlatmadım ki. Hiçbir peygamber bunu getirmedi ki insanlara. Hiçbir peygamberin iddiası Müslüman olursanız yeryüzünün en zengin toplumu siz olacaksınız değildi. Hiç görmedik. Hazreti Peygamber'in ağzından ve Kur'an-ı Kerim'de iki yerde yeryüzünde Allah'ın bereketlerini yağdıracağını, Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle söyleyeyim, Müslümanlara İran'ın, Bizans'ın ve Hire'nin saraylarını vereceğini okuduk, duyduk. Tabii ki onlardan duyduk. Ama bu Allah Resulü'nün Allah'ın dinini yaymak için mücadele ederlerse Allah'ın onlara yeryüzünde de başarılar vereceğiyle ilgili bir umuttu, bir teşvikti. Biraz da Bizans'ın o gün içinde bulunduğu halden, İran'ın o gün içinde bulunduğu halden, Hire'nin içinde bulunduğu halden kaynaklanan bir bilgiydi bu. Hazreti Peygamber insanlara cennetten başka hiçbir şey vaat etmemişti ki. Hatırlayalım. Akabe tepesindeyiz. Akabe tepesinde Medine'den gelen Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'a biat edecekler. Tam biat etmek üzereyken içlerinden akıllı bir tanesi durduruyor onları ve diyor ki, arkadaşlar, ne yaptığınızın farkında mısınız? Şimdi bu adama bütün insanlar düşman. Biz bu adama biat edip bağlanma sözü verirsek, bunun arkasına takılırsak, bütün insanlar bu sefer bize düşman olacaklar. Hepsi birleşip bize saldıracaklar. Biz bunun karşılığında canlarımızı kaybedeceğiz, ailemizi kaybedeceğiz, mallarımızı kaybedeceğiz, belki yaşadığımız şehri kaybedeceğiz diye uyarınca dönüp Resulullah Aleyhisselam'a soruyorlar. Ya Resulullah, bütün bunları göze alırsak, yani iman etmekle, sana bağlanmakla hayatımızı, canlarımızı, mallarımızı, çocuklarımızı, ailelerimizi, eşyalarımızı ve belki de şehrimizi kaybetmek riskini göze alırsak eğer, bize ne vaat ediyorsun bütün bunlara karşılık deyince Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği tek kelime olmuştu. Tek kelime. Cennet dedi. O kadar. Ne bekliyorsunuz yani? İnsanlara zengin olmanın yollarını hocaların öğretmesini mi bekliyorsunuz? İnsanlara din anlatan insanların, artık adı hoca oldu bunların, hoca dediğimiz insanların, alim dediğimiz insanların, mürşit dediğimiz insanların insanlara zenginlik yolu öğretmesini mi bekliyorsunuz? Bu boş iddia, boş laf. De ki ben bunun için gönderilmedim. Allah'ın hazineleri benim elimdedir demiyorum. Ve la alemul gayb. Ben geleceği de bilmem. Her peygamber söyledi. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere eğer herhangi bir peygamberin geleceğe ilişkin söylediği bir söz varsa ve bu da zamanı geldiğinde gerçekleşmişse bu demektir ki Allah ona bu konuda bilgi verdi. Hepsi bu kadar. Allah ona o konuda bilgiyi verir, söylemesini emreder, o peygamber de söyler. Yoksa peygamber geleceği bilen bir kişi özelliğinde değildir. Nitekim Resulullah Aleyhisselam geleceğe ilişkin kimi haberler vermiştir? Bu haberler gerçekleşmiştir. Ama aynı peygamber Uhud Savaşı'nda düşmanın hazırladığı tuzağı görememiş, tuzağa düşmüştür. Bu peygamberin şahsına ait bir özellik değildir ki. Ben gaybı bilmem diyor, geleceği bilmem. Şimdi bu çok önemli bir konu. Din anlatan insanlardan insanların tuhaf tuhaf istekleri, tuhaf beklentiler olmasını hayretle izliyoruz yani. Falanca büyük alim, falanca kitabında 100 sene sonra şu işin olacağını söylemiş. Söylemeseydi kardeşim, söylemekle o hata etmiş, inanmakla sen de hata ediyorsun. Bu alim kişinin yapması gereken bu değildi. Bu alim kişinin geleceği bilmek gibi bir vazifesi de yoktu, zaten öyle bir imkanı da yoktu. Bu çocuk ileride adam olacak, büyük adam olacak demiş. Yani illaki bunu bildirmemiz gerekiyor. İşte efendim falanca büyük efendi hazretleri, şeyh hazretleri henüz çocuk halindeki olan Sultan Mehmet'e bakmış, Şehzade Mehmet'e bakmış ve İstanbul'u bu çocuk fethedecektir demiş. Bunu ona niye söylettiriyorsun ki yani? Bu adamın işi gelecekte bu çocuğun ne iş yapacağını bilmek değil. Aslında o hocanın işi o şehzadeye ne yapması gerektiğini öğretmekti. O da öğretmiş Allah razı olsun. Ama o hikaye bize gelirken çevrile çevrile gelir ve bebeği görür, çocuğu görür ve ilerideki kumandanın bu olacağını söyler. Ya böylece bu adam büyük bir salih kula dönüşür. Ne peygamberlerin ne de peygamberlerin izinde giden insanların bilinmeyeni bilmek, görülmeyeni görmek, gelecekten haber vermek, geleceğe vakıf olmak gibi imkanları da yoktur, vazifeleri de yoktur. İnsanlardan bu tip beklentilere girmek, adamları saptırmaktan başka bir şey değildir yani. Yani ilginçtir. Rüyaları yorumlamasını bekliyorlar. Açıklayamadıkları gizemli olayları açıklamasını bekliyorlar. Gerçekten çok şaşırtıcı bu. Hoca dediğimiz insanların herkesin gördüğü rüyayı çok iyi anlayıp yorumlamaları niye gereksin ki yani? Bu adam bunu yani Kur'an-ı Kerim rüya yorumlamayı öğreten bir kitap değil. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleri rüya yorumlamasını öğreten bir kaynak değil. Sahabelerin yaşadıkları rüya yorumlamasını öğreten bir tecrübe değil. Hocalar rüya yorumlaması bilir. Niye ya? Nereden gelir de bilir yani? Çok ilginç ya. Hocam ben şöyle değişik bir ruh haline, şöyle bir olay yaşadım. Yani hocaların cinler alemini bilmesini bekliyor insanlar ya. Kur'an'da, hadislerde anlatılanın dışında hangi bilgi kaynağını buldunuz be mübarek de? Yani benden o alemle ilgili ayrıntılı bilgi istiyorsunuz yani. Neredeyse hoca olarak elimize kalemi kağıdımı alacağız ve cinler aleminde yolculuk yapanlara seyahat rehberi hazırlayacağız yani. Ama buna çanak tutanlar da yok mu? Var ama işte bu karşılıklı birbirini aldatma, yoldan çıkartma işi. Bakın müşriklerin yaptığı işin benzerini yapıyorsun. Allah korusun. Ne kendimize ne de bu tip şeyler söyleyenlere müşrik falan demiyoruz. Ama bu bir yanlış. Onların peygamberlere yöneltileri yanlış bir istek. Aynı isteğe biz niye düşelim ki? Peygamberler diyor ki ben geleceği bilmem. Allah'ın bildirdiğinden başka hiçbir bilgim yoktur. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ Ve ben size melek olduğumu da söylemiyorum ki. Niye din anlatan insanların hatasız olmasını bekliyorlar? Niye her sözünün doğru olmasını, her hareketinin en doğru hareket olmasını bekliyor? Niye yani? Niye din anlatan bir insanda kimi eksiklikler görüldüğü zaman bu kendilerinin de eksikliği için bir örnek, bir vesile, bir sebep gibi algılansın ki yani? Ben size melek olduğumu söylemiyorum. Allah Teala kitabında zaman zaman peygamberini uyarıyor. Peygamberi hata yapmaya doğru meylediyor. Allah Teala kalıcı bir hataya dönüşmesin diye peygamberini hemen uyarıyor. Yani Resulullah Aleyhisselam Allah tarafından korunduğu için o hatadan korunuyor. Yoksa yöneliyor ama yani. Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah Teala Kur'an'da. O ona yöneldi, o da ona yöneldi diyor. O kadının tuzağından bahsederken. Hemme bihi ve hemme biha. Kadın ona yöneldi. O da ona yöneldi diye ondan sonra belirtiyor. Sonra Allah ona ayetini gösterdi ve aklı başına geldi. Korudu. Peygamberini böyle korur Allah. Neden? Çünkü peygamberi bir hata yaparsa hata ümmet için düzeltilemeyeceği için sünnete dönüşmesinden korkulur. Ama ondan sonraki hiçbir insan için Allah Teala'nın böyle bir sözü yoktur ki. Hiçbir insan için, peygamberlerden hiçbir insan için böyle bir sözü yoktur. Öyleyse adam melek değil kardeşim, adam hata yapar. Bu çok önemli bir konu. Şöyle yapmayın diye bir yanlış uyarıldığında falanca hoca da böyle yapıyor. O da yanlış yapıyor. Yapmasın kardeşim yani. O da yapmasın. Bak şu düşünce yanlış diyorsun. Ama falanca hoca da böyle düşünüyor diyor. Hocanın öyle düşünmesi de yanlış kardeşim. Düşünmeyi versin, bana ne? Bak şu kıyafeti giyme diyorsun. Falanca hoca hanım da giyiyor diyor. O hoca hanım da giymesin kardeşim. O da yanlış yapıyor yani. Ne yapayım? Rastlarsam o hoca hanıma da söylerim. Hoca hanım yapma bunu diye yani. Giyme bu kıyafeti diye. Bu çok önemli bir uyarı. Müşriklerin düştüğü bu hatayı, müşriklerin bilinçli düştükleri, müşriklerin inkar etmek için bile bile yaptıkları bu kötü davranışı, bu yanlış davranışı, maksatlı davranışı biz de farkında olmadan yapmayalım diye uyarılıyoruz. İn ettebiyu illa ma yuha ileyye. Her peygamber aynı şeyi söylemiş. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. İşte budur. Peygamberi yücelten, üstünleştiren, o peygamberin adını, Allah'ın adının yanı sıra anmamızı sağlayan tek şey budur. Ve ondan sonra da onun izi üzere giden insanlardan herhangi bir kulun, bir salih kişinin, bir alim kişinin, bir hoca kişinin, bir kanaat önderinin, bir toplum liderinin, bir aile babasının, çoğaltın efendim yani, çoğaltabilirsiniz örnekleri, birinin yaptığı, yapabileceği en düzgün iş vahye uymaktır. Başka hiçbir şey değildir. Bir insanın davranışları, sözü, düşünceleri, tersinden aldık da, şu normalde şöyle söylenir. Bir insanın düşünceleri, sözü ve davranışları eğer Allah'ın kitabındakilere uygunsa bu adam doğru davranıyordur. Onun dışında hiçbir kimsenin kendinden kaynaklanan bir doğruluk garantisi ya da kriteri olamaz. Herkesin davranışını, sözünü ve düşüncesini Allah'ın kitabının ölçüsüne vururuz. Mihengimiz odur. Allah'ın Resulü örneklik makamında ve yetkisinde olan tek kişi, Allah'ın kitabı doğru bilginin kaynağı olmaktaki en yetkili kaynaktır. Ve biz ona uyduğumuz zaman iyi oluruz. Peygamberler de zaten sadece onu yapmışlar. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ De ki hiç körle gören bir olur mu? Bu o kadar açık bir hakikattir ki. Bu hakikati görmeyenler kördürler artık yani. Hiç körle gören bir olur mu? Olmaz demektir bu. Bu hakikati, yani peygamberlerin sadece müjdelemek ve uyarmak için gönderilen, kendilerine vahyedilene uymaktan başka bir şey yapmayan kullar olduğunu görenle görmeyen biri olmaz. Efela tetefekkarun, düşünmüyor musunuz? Birazcık düşünün. Eğer o peygamberlerden Allah'ın hazinelerini elinde tutmasını beklerseniz, gaybı bilmesini beklerseniz, melek olmasını beklerseniz, esasen o peygamberi siz tanrılaştırır, peygamberin getirdiklerine, peygamberin kendisini muhalif, rakip haline getirirsiniz. Hristiyanların düştüğü durum budur. İnsanlara tevhidi anlatmak için gelen peygamberi şirkin unsuru haline getirenler yine biz insanlar değil miyiz yani? Hayatları boyunca insanlara Allah'ın kitabını ve peygamberini öğretmeye çalışmış nice salih kulu, hayatlarındayken veya ölümlerinden sonra insanüstü varlıklara dönüştürerek o zavallı adamcağızların hayatları boyunca yaptıklarına bizzat kendilerini ters düşürenler bizden başkaları mı yani? Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman korkarım ki hem yaptıklarımızın hesabını vereceğiz, hem de bizzat o insanlar bizden şikayetçi olacaklar. Ben bunlara bunu anlatmadım ki, beni niye böyle anladılar, beni niye böyle batıllarına alet ettiler diye. Bir de onlara karşı kul hakkı ödemek zorunda kalacağız yani. Peki bütün bu uyarılardan kim faydalanır? Anlat anlat anlat da yani bu uyarılardan kim faydalanır? Kim etkilenir? 51. ayet. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Sen bu Kur'an'la Rablerinin yanına toplanıp gideceklerinden korkanları uyarabilirsin. Onları uyar. Onları uyar sözü, onları uyarabilirsin anlamına gelir. Sen Rabbinin yanına toplanacağından korkanları uyar. Niye? Öbürü inanmadığı için zaten uyaramazsın. O korkmuyor. Ölümden sonra dirileceğini düşünmeyen adamı neyle korkutacağım ben ki? Onlar şunu tekrar tekrar bilsinler ki, onlar için Allah'tan başka bir veli yoktur. Allah'tan başka bir şefaatçi yoktur. Bu gerçeği sürekli hatırlasınlar. Allah'tan başkasına yönelmekten, Allah'tan başkasını yüceltmekten, bakın peygamberlerin anlatıldığı ayetin hemen altında gelen bu uyarı çok önemlidir. Peygamberleri sadece Allah'tan gelen vahye uyan bir insan, bir kul konumuna indiren ya da daha doğrusu o konumunu bildiren ayetin arkasından Allah Teala mahşerde toplanacak olanlara hatırlatıyor ki Allah'tan başka veli ve şefaatçi yoktur. İnsanların sapkınlık sebeplerinden bir tanesi budur. İnsanların sapkınlık sebeplerinden bir tanesi ahirette hesap vakti geldiğinde kendilerine yardım edebileceğine inandıkları bazı insanlar uydurmalarıdır. Ve bu sebepten dolayı Allah'ı razı etmeye çalışmaktansa, peygamberi sevmek, peygamberi örnek almakla uğraşmaktansa, o insanları razı etmek, o insanları sevmek, o insanları yüceltmekle uğraşıp dururlar. Allah korusun, bakın bu müşrikler yapmışlar, Allah bizi bu müşriklerin düştüğü hatalara düşmekten muhafaza etsin. Allah'ı zikrettiklerinden, Allah'ın adını andıklarından daha fazla o yücelttikleri kişilerin adlarını anmaktadırlar. Öyleymiş o müşrikler. Evet, Allah'a yalvardıklarından, umutlarını Allah'a bağladıklarından daha fazla bu kendilerinin vehimleriyle güç sahibi olduğunu uydurdukları insanların adlarını anıp durmaktalarmış. Allah Müslümanları böyle bir hataya düşmekten korusun. Kafir buna bilinçli düşüyorsa, mümin de buna cehaletiyle düşme ihtimali vardır. Gafletiyle düşme ihtimali vardır. Allah müminleri bundan korusun. Ve zaten ahirete iman etmeyenin uyarılamayacağını da bir kez daha görmüş olduk. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Sen uyarırsan onları Kur'an'la, belki böylece onlar sakınırlar, Allah'ın razı olmayacağı işler yapmazlar. Şimdi bu bölümünde Allah izin verirse, Allah'ın yanına gidip hesap vereceğinden endişe eden, Allah'tan başkasını kendisine veli ve şefaatçi edinmeyen, peygamberinin izi üzere giden ve kendisine indirilen vahye tabi olmaya çalışan iyi kullar var. O iyi kullara peygamberin nasıl davranması gerektiğini öğreten bir bölümümüz geliyor. Allah izin verirse önümüzdeki haftaki dersimizde 52. ayetten başlayarak devam edeceğiz. Allah kalplerimizdeki inancın bozulmasından bizi muhafaza buyursun. Allah ayaklarımızı yolundan kaydırmasın. Allah yolundan ayırmasın. İndirilen vahye tabi olan kullarından kılsın bizi inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.